Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Ancak programa başlamadan evvel radyo çalışanları ve bu programa emeği geçen arkadaşlarımız adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Değerli dinleyiciler, memleketimizde buharla işleyen ilk gemiler Amerikalı Fulton'un yaptığı tarih olan 1807 yılından 20 sene sonra 1827 yılında İstanbul'a gelmişti. İlk gelen buharlı gemi Sultan II. Mahmud'un çok alakasını çekmiştir. O zamanlar padişah Sultan II. Mahmud'tu. Gemi tersane hesabına satın alınmıştı. Padişah da burada yapılması tasarlanan gemileri kullanabilecek kaptanlar ve personelin yetiştirilmesini emretmişti. Sultan Mahmud'un binmesine tahsis edilen bu ilk vapurun kaptanı, daha önce İngiliz donanmasında ikinci kaptanlık etmiş olan Mr. Kelly idi. İlk gelen gemi, padişahın binmesine tahsis edildi. Vapura, vapor karşılığı, bu gemisi dendi. Geminin ismi Swift idi. Bu meşhur Gülüver'in Seyahatleri romanını yazmış olan meşhur yazarın ismidir. Geminin adı değiştirilmedi. Buna gerek görülmedi. Padişah yalnız vapurdan değil, kaptanından da memnun kalmıştı. Öyle ki kaptana üzerinde geminin resmi bulunan pırlantalı bir altın madalya bile hediye etti. Bu Mr. Kelly'nin hangi tarihe kadar hizmette kaldığını, Osmanlı hizmetinde kaldığını bilmiyoruz. Bu İngiliz kaptan bütün devlet vapurlarının nazırı da tayin edilmişti. Daha sonra cenk vapurunda da süvarilik etmiştir. Padişah ondan aynı zamanda idareye kabiliyetli kaptanlar yetiştirmesini de istemişti. Sultan II. Mahmud'un kısa mesafelerde bile bu vapura binme hoşuna gidiyordu. Daha sonra 1830 yılında Tekirdağ'a kadar seyahat etti. Bu Tekirdağ seyahatinin şöyle bir hikayesi var değerli dinleyiciler. Yolda gemide buğ yapacak kömür bitiyor, Tekirdağ'dan odun alıyorlar. Kömür ocağında odun yakılarak dönülüyor, lakin Silivri açıklarında şiddetli bir lodos fırtınası patlıyor. Padişahın vapurun arkasına bağlanıp da çekilen pek süslü tebdil kayığı batıyor. Sultan Mahmud'un kayıkta bulunan çok kıymetli şemsiyesi de kaybolarak suya gömülüyor. İstanbul halkının alakayla seyrettiği bu vapur hakkında söylenenleri maalesef şifahilik illetinden, yani asırlardan beri işittiklerimizi bir yere kaydetmeme itiyadı, alışkanlığı yüzünden bilemiyoruz. Bu yandan çaklıydı bu gemi. Bu geminin güvertesinde hava muhalefetinde ve yağışlarında sığınacak bir yer yoktu. Padişaha mahsus pek süslü bir kamerası olduğu muhakkaktır. İlk geldiği zamanlarda rüzgarlı havalarda faydalanmak üzere ön direkte hafif bir yelkeni de vardı. Fakat elimizde bulunan Sultan II. Mahmud'un şahsına mahsus pek süslü yazı altlığındaki renkli tablosunda bu yelkeni görülmüyor. Ayrıca Sultan Mahmud, müttefik Rus donanma ve askerlerinin Boğaziçi sularında bulunduğu 1833 yılında aynı vapurla Beykoz'da Hünkar iskelesine kadar gitmiştir. Değerli dinleyiciler, gemi jurnalinde şunlar kayıtlı. 3 Şaban 1244. Sayda teşrif olunmak musammem. Yani ava gitmek kararlaştırılmış. Buhar sefinesiyle teşrif olunmaya ikbal buyuruldu. Tersane önünde vapuru teşrif buyurdular. Fakiri dahi emir buyurmuşlar. Önce vapura varılıp atlarımızı karadan irsal eyledik. 4,5 saatte büyük çekmeceye teşrif olundu. 3 saat kamerada umur ibadı gördüler. Yani devlet işleriyle meşgul olmuşlar. Cümlemiz sefineden çıkınca Hüsrev Paşa ve Kaptan Paşa 5 çiftelerine süvar olup Asitane'ye gittiler. Hüsrev Paşa ile Kaptan Paşa İstanbul'a gitmişler. Akşam Silivri'ye vapurla azimet. Pir Mehmet Paşa Camii'nde namaz, türbesini ziyaret ve Sefer Şah'ın evinde kalınma. 5 Şaban 1244 Tekfur Dağı'na, Tekirdağ'a gidilmiş. 6 Şaban 1244, çok kar, gece denizde kalındı. Gemide oturacak mahal olmadığından açıkta idik. Padişah bizi kameraya aldılar. Rahat eyledik. Ales sabah hareket. 1 saatte Silivri. Evvelki gün Asitane'ye bir takım muzuka tembih olunmuş. Akşam Silivri'ye vasıl olundu. Akşam nöbet çalınıp ahalisi istima ettiler. Mızıka istenmiş İstanbul'dan, Silivri'ye gelmiş, orada nöbet çalınmış ve halkta dinlemiş. 8 Kasım 1244, kar fazla. 8 Şaban 1244, kar fazla. Silivri'ye gelen serasker mızıkası ahenk etti. Giderken çok soğuk. Mızıka takımından 8-10 adamı kameraya celp, 2 saat icraya ahenk. 12 saatlik mesafe 9 saate kat edildi. Akşam ezanında 7 kulede, 3 sularında tersane önünde. Karşılamalar, ihsanlar, tersane pişgahından 5 çifteye süvar, defterdar iskelesini teşrif. 5 çifteli kayığa binmişler tersanenin önünden, oradan defterdar iskelesine geçmişler. 28 Zilhicce 1244, London'dan alınan vapur Asitane'ye gelip andan Büyükdere'ye çıktı. Padişah sefineyi seyretti. Geçerken sefineden, yani vapurdan cümle frenkler şapkalarını çıkarıp bonjourne ettiler. 19 Rebiyülahir 1245 Veli Nimet, yani padişah, yeni alınan vapura süvar olup binip aşağı sarayı teşrif ettiler.
Üsküdar'dan giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'dan giderken aldı da bir yağmur. Aldı bir nisetresi olsun meleği çamur. Aldı bir nisetresi olsun meleği çamur. Tatip uykudan uyanmış gözlerim ahmur. Üsküdar'a giderken bir mendil buldum. Üsküdar'a giderken bir mendil buldum. Mendilim deniz yine lokumu doldurdu. Mendilim deniz yine lokumu doldurdu. Katilimi ararken yanımda buldum. Katilimi ararken yanımda buldum.
Değerli dinleyiciler, bir Türk padişahının Avrupa devletlerine sefer, yani harp olmaksızın yapmış olduğu ilk ve son resmi ziyaret 1867 tarihini taşır. Sultan Abdülaziz bu tarihte Avrupa seyahatine çıkmış ve resmen Fransa, İngiltere, Belçika, Avusturya, Macaristan'ı ve gayri resmi olarak da İtalya ve Prusya'yı ziyaret etmişti. O zamanlar Fransa tahtında İmparator 3. Napolyon vardı. Hanımı dünyaca güzelliğiyle dünyaca meşhur İmparator Eugenie, Sultan Abdülaziz'in bu ziyaretini iade etmek üzere 2 yıl sonra 1869'da İstanbul'a geldi. İmparator İstanbul'da kaldığı müddet zarfında şehrin görülmeye değer yerlerini gezdi. Şerefine resmi geçitler düzenlendi, taklar kuruldu. İmparator o sırada 43 yaşındaydı. Haftalık meşhur Le Monde Illustre adındaki Fransız mecmuasının 30 Eylül 1869 tarihli nüshasında birinci sayfada Beylerbeyi Sarayı'nın bir gravürü var. İç sayfalarında Beylerbeyi Sarayı adlı bir makale var. Bu makalede Le Monde Illustre'nin yayınladığı bu makalede o sıralarda birkaç yıl önce yapılmış olan Beylerbeyi Sarayı'nı bütün ihtişamıyla tasvir eden bir makaledir. Bu mecmuanın 6 Ekim 1869 tarihli nüshasında ise İmparatoriçe Eugenie'nin İstanbul seyahatinin jurnali var. İsterseniz onları size nakledelim. Türkiye İmparatoru İmparatoriçe Hazretlerine muhteşem bir karşılama merasimi yaptı. Geçen sayımızda İmparatoriçe Hazretlerinin İstanbul'a varışından bahsetmiştik. İmparatorluk köşkleri dekoratörü olan muhabirimiz Monsieur Montani bu defa bize bu seyahatin belli başlı hadiselerini canlandıran resimler gönderdi. Biz burada gazeteler tarafından uzun uzadıya verilen seyahat hikayelerini tekrarlamak yerine seyahatin en güzel gravürlerini vermekle iktifa edeceğiz. Diğer taraftan aynı mevzuda çok güzel fotoğraflar da elimize geçmiş bulunuyor. Ancak elimizde bol resim bulunduğu için bunlardan faydalanamıyoruz. Bununla beraber bu vesileyle Le Monde Illustre'yi hazırlayan Monsieur Sabah'a teşekkür etmeyi bir borç biliriz. İmparatoriçe Hazretleri İstanbul'un muhteşem camii Ayasofya'yı büyük bir hayranlıkla ziyaret etti. Daha sonra şerefine verilen resmi geçitte hazır bulundu. İmparatoriçe Hazretleri Beylerbeyi Sarayı'ndan Beykoz'a kadar olan yolu padişah ile beraber saltanat kayığında aldı. Fransa sefiri de aynı kayıktaydı. Majesteleri 3 saat sonra karaya çıktılar ve sırf bu maksatla yapılan güzel kasra gitmek üzere beraber aynı arabaya bindiler. İmparatoriçe arabada padişahın sağındaydı. Majesteleri köşke varınca Veliaht Şehzade Murad Efendi ve Sadrazam Hazretleri tarafından karşılandı. Araba köşkün önüne geldiği zaman Cemil Paşa merdivenlerden inerek onları karşıladı ve kolunu uzatarak İmparatoriçe'nin inmesine yardım etti. Daha sonra padişah İmparatoriçe'ye kolunu verdi ve beraber büyük salona gidildi. Burada dinlendikten sonra resmi geçit takip etmek üzere dışarı çıkıldı. Kasrın yanında kor diplomatik, vezirler ve imparatorluğun ileri gelenleri için 3 tane büyük çadır kurulmuştu. Paşalar içinde başka çadırlar vardı. Burada resmi geçidi tasvir edecek değiliz. Ancak askeri birliklerin mükemmel bir kıyafette ve kusursuz bir resmi geçit yaptıklarını söylemekle iktifa edeceğiz. Resmi geçitten sonra imparatoriçe Karadeniz'e doğru bir gezinti yaptı. Geceleyin Beykoz kasrında bir ziyafet verildi. Fransa sefiri majesteleriyle beraber yemek şerefine nail oldu. Yemekten sonra majesteleri saltanat kayığına binerek Beylerbeyi Sarayı'na döndüler. Fransa İmparatoriçesi Eugenie dillere destan olan bu resmi ziyaretini bitirdikten sonra Mısır'a giderek seyahatine devam etmiştir. Değerli dinleyiciler, bundan yıllarca önce 1936 yılında çok romantik bir hadise dünya politik hayatını etkilemiştir. İngiltere Kralı 8. Edward, Madame Simpson adında dul bir Amerikalı kadınla evlenmek arzusunda olduğunu İngiltere halkına açıklamıştı. İngiltere'deki kilise ileri gelenleri, kralın dul bir kadınla evlenmesine şiddetle itiraz ettiler. Zamanın İngiliz Başbakanı Baldwin de aynı şekilde hükümetin bu arzuya karşı olduğunu bildirdi. Bunun üzerine 8. Edward tahtından feragat ederek sevdiği kadından evlendi. Üstelik İngiltere'den uzun bir müddet ayrı yaşadı. Bu enteresan hadisenin iç yüzünü, sonradan Windsor Dükü unvanını alan sabık kral 8. Edward bizzat şöyle anlatmaktadır. Tahttan feragata karar verdiğim sıradaydı. Bir perşembe günü odama getirilen gazeteler bende şok tesiri yaptı. Öyle ki gazeteleri okuduğum zaman bir kral mı yoksa cani mi olduğum şüphesine düştüm. Şunu anladım ki basın beni hem göklere çıkaran hem de mahveden bir müessesedir. Beni yıllarca övmüş, çeşitli sahalarda örnek olarak göstermişti. Halbuki şimdi bunu bir tarafa bırakıyor, tabilikten hiçbir zaman ayrılmamış olan bir insanı yıkmaya karar veriyordu. Gazeteler bir taraftan bana hücum ederken, bir taraftan da hükümetin tavrına dikkati çekiyordu. Yani kısacası halk efkarını temsil eden gazeteler, hükümeti tutuyor ve bu sayede Başbakan Baldwin mücadeleyi kazanacak duruma giriyordu. Aleyhimdeki bu cereyana karşı harekete geçmek lüzumunu duydum. Tahttan feragat mesajımı o günlerde sadece tasarlamaktaydım. Fakat bu durum karşısında bunu hemen neşretmeye karar verdim. Radyo mesajımı yazmaya başladığım zaman Londra'daki iki kraliyet müşavirine telefon ettim ve derhal beni görmelerini istedim. Bu esnada içeri Wallis yani Madame Simpson girdi. Elinde Londra'da çıkan resimli bir dergi vardı. Bunları gördünüz mü diye sordu. Evet dedim, çok üzücü. Meseleyi bu derece ileri götüreceklerinden zaten şüphem yoktu. Size ve bana hücum etmelerini anlıyorum ama krala hücumlarını anlamıyorum dedi. Wallis daima neşeli, metin ve canlı bir kadındı. Fakat o sabah yüzünde bir facia korkusunun ifadesi okunuyordu. Yazık, benim hatam. Sizin anayasa hükümlerinizi bilmemiş olmamdır. Fakat şimdi görüyorum ki evlenmemiz mümkün değil. Onun için benim hemen bugün öğleden sonra İngiltere'yi terk etmem lazım dedi. Bütün mesuliyet benim. Bir imkanını bulabiliriz sanıyordum. Peki İngiltere'yi bırakıp nereye gideceksiniz dedim. Fransa'ya giderim dedi. Hazine memurunu seyahat hazırlıklarını yapması için görevlendirdim. O gün iki müşavirimin de yardımlarıyla tahttan feragat mesajımı hazırlamaya devam ettim. Feragat mesajımda sadece insanların hislerine hitap ediyordum. Herkesin hayatında böyle hissi anlar olabilirdi. Devletten ve başka kimseden yardım istemiyordum. Anlayış bekliyordum. Buna göre de radyo mesajımın bir paragrafında şöyle diyordum. Madame Simpson da ben de. Kendisinin kraliçe olması hususunda bir ısrarda bulunmadık. Ancak evlendikten sonra bir kralın ailesine layık olacak bir unvan verilmesini arzu ettik. Beraber olduğumuz son dakikalar çok hüzünlü oldu. Ayrılık ikimize de feci gelmişti. Bu ayrılığın ne kadar devam edeceğini bilmiyor, bir daha ne zaman ve nerede tekrar görüşeceğimiz hakkında ikimiz de bir şey söyleyemiyorduk. Onun için ayrılığımız tahminimden fazla hazin oldu. Wallis, o güne kadar benimle evlenmesinin uzak da olsa bir ihtimal olduğunu düşünmüştü. Fakat şimdi bu yüzden krala karşı ayaklanmakta olan kuvvetleri görüyordu. Bu sebeple Fransa'ya gitmek üzere gizlice hareket ederken beni bir daha göremeyeceği kanaatindeydi. yanında bir emniyet memuru olduğu halde yolcu ettikten sonra beni de radyo mesajımı okumak üzere Londra'ya hareket ettim ben de. Başbakan Baldwin ile belki de hoşlanmayacağım bir görüşme olacaktı. Başbakanla buluştuğumuz zaman kendisine radyoda yayınlamaya karar verdiğim feragat mesajını verdim. Beklemediği bu karar karşısında ertesi gün bakanlar kurulunu toplayacağını söyledi. O gün bütün üzüntülerime bir de annemden gelen mesaj eklendi. Annem mesajında gazetelerde çıkan yazılardan acı duyduğunu derhal gidip kendisini görmemi istiyordu. Başbakanla olan görüşmelerimden ve kararlarımdan mümkün olduğu kadar annemi haberdar etmek istemiyordum. Fakat o beni davet edince görüşmek üzere Marlborough House'a gittim. Kendisine şahsi işimle onu ve ailemizin diğer fertlerini meşgul etmemeye, her şeyi kendim halletmeye kararlı olduğumu söyledim. Annem bu evlilik fikrinden caydığımı tahmin etmiş görünüyordu. Fakat bir şey sormadı. Ayrıldığımız zaman hayal kırıklığına uğradığını görüyordum. Geri döndüğüm zaman Buckingham Sarayı'nın önünde muazzam bir kalabalık toplanmıştı. İki müşavirim daha sonra gelip beni gördüler ve Churchill ile Beaverbrook'un fikirlerini açıkladılar. Onlara göre başbakana karşı mücadele etmem gerekiyordu. Bilhassa Churchill benim bir gün bile İngiltere'den ayrılmamın doğru olmayacağı kanaatindeydi. Aksi halde Baldwin, yani rakibi, duruma istediği gibi hakim olacaktı. Ertesi sabah Windsor şatosunda uyandığım zaman kalkıp balkona çıktım. Hava bulutsuz, güneş ılıktı. Wallis gitmişti. İçimi kaplayan hüznü derinden hissediyordum. O cuma sabahı beklenmedik bir değişiklik olmuştu. Halkın benim lehime döndüğüne dair işaretler vardı. Öğleden sonra müşavirlerimden Walter Monckton gelerek kabinenin kararını bildirdi. Hükümet benim radyo mesajımı incelemiş ve yayınlanmasına razı olmamıştı. Baldwin gene duruma hakim görünüyordu. Durum şöyleydi. Ya ben feragat edecektim ya da başbakan istifa edecekti. O gece başbakanla bir görüşme yapacak ve kabinenin kararını öğrenecektim. Bu kararı esasen biliyordum. Baldwin geceleyin bizzat gelerek hükümetin benim radyo mesajımın yazdığım şekliyle yayınlanmasını kabul etmediğini bildirdi. Bu arada mesajımı yayınlamakta ısrar ettiğim takdirde bunun İngiliz Milletler Camiası'nda hadiselere yol açabileceğini, bu sebeple de kat'i cevabımı mümkünse o gece vermemi istedi. Kendisine kararımın ne olduğunu bildiğini ve bunda değişiklik yapmak niyetinde olmadığımı söyledim. Cevabımı şimdi almış bulunuyorsunuz dedi. Başbakan biraz durakladı sonra, "Majeste, kararınızı değiştirmek için henüz vakit geçmemiştir. İngiliz milleti kararınızı değiştirmenizi bekliyor." dedi. "Size nihai kararımı en kısa zamanda bildireceğim." dedim. O zamana kadar aleyhimde olan birçok kimse şimdi lehime dönmüştü. İngiltere camiasının her yerinden, her tarafından teşvik mesajları gelmekteydi. Başbakanın avam kamerasında aleyhime yaptığı konuşmalar İngiliz halkında bana karşı lehte bir temayül uyandırmıştı. Buna rağmen radyo ile ilan etmek istediğim mesajımın reddedilmesi müşkül bir vaziyet meydana getiriyordu. Ancak anlıyordum ki tahttan feragat artık mecburiyet halindedir. Kraliyetin itibarı için bundan kaçmamak lazımdır. Gece saat 8 sıralarında şatoya Winston Churchill geldi. Akşam yemeğini benimle beraber yiyecekti. Churchill konuşmamız sırasında şahsi işlerime temas etmedi. Sadece hükümetin kanunlara aykırı olarak benim hakkımda kararlar almakta olduğunu ve bunun İngiltere geleneklerine uymadığını belirtti. Churchill gittikten sonra bütün geceyi uykusuz geçirdim. Ne yapacağımı düşünüyordum. Benim için üçüncü bir yol yoktu. Yatakta kalacak ya da feragat edecektim. Feragat etmesem hükümet tezini kazanmış olacak ve kraliyeti bir darbe vurmuş olacaktım. Wallis ile bu şartlar içinde saadet bekleyebilir miydik? Bu soruyu aklımda evirdim, çevirdim ve cevabının hayır olduğuna kanaat getirdim. Krallığı vakar içinde kardeşime devredecek ve bu surette politik bir krizin önüne geçecektim. Kararımın esas sebepleri bunlardı. Bazılarının iddia ettiği gibi vazife ile aşk arasında aşkı vazifeye tercihim değildir. Elbette aşık olduğum için evlendim ama tahttan feragatimi bir vazife olarak yaptım. Krallıktan feragat etmem bu mevkiye değer vermediğimden ileri gelmemiştir. Günler geçtikçe İngiltere'den ayrılma zamanımın yaklaşmakta olduğunu hissediyordum. Ailenin serveti ve krallığın devri konusunda görüşmek üzere kardeşimi şatoya davet ettim. Krallıktan çekilince Windsor düklüğünden de çekilmem gerekiyordu ve ilk defa olarak Windsor düklüğü şatosunu aileme açıyordum. O arada Wallis Fransa'nın Kan şehrinde her şeyden uzak yaşıyor ve İngiltere kralına zararlı olabilecek bir harekette bulunmuyordu. Hatta gerekirse evlenme tasavvurunu da bir tarafa bırakmaya hazırdı. Benimle Başbakan Baldwin arasında da artık bir mesele kalmıştı. O da tahttan feragatın formalitesini tespit etmek. Bir gece kardeşim George, daha sonra da Başbakan Baldwin şatoya geldiler. Baldwin'le son görüşmeleri yaptık. Daha sonra Fransa'da bulunan Wallis ile telefonla görüştüm. Wallis benim feragat etmemi arzu etmiyordu. Gerekirse Fransa'dan ayrılacağını bildirdi. Ben ise feragat işinin tamamlandığını söyledim. Feragat mesajı hükümetçe inceden inceye tetkik edilmiş ve son şekli politik bir ifadeyle kaleme alınmıştı. Mesajda şöyle diyecektim. Ben 8. Edward, Büyük Britanya, İrlanda ve deniz aşırı İngiltere dominyonları kralı, Hindistan İmparatoru. Tahtımdan feragata dair kat'i kararımı bildiriyorum. Çocuklarımın da artık İngiltere tahtında hakları olmayacağını kabul ediyor ve feragatimin bir an önce yürürlüğe girmesini arzu ediyorum. Bu feragat beyannamesine bugün 10 Aralık 1936 tarihinde imzamı şahitler huzurunda koymuş bulunuyorum. Bunu imzaladıktan sonra tahtı kardeşim York Dükü George'a devrettim. Kendimi serbest bir fert olarak bulunca hadiseler hakkında İngiliz milletini aydınlatmak için şahsi bir mesaj hazırladım ve bu mesaj Londra radyosundan bütün dünyaya yayınlandı. Mesajda şöyle diyordum. Artık şahsım adına birkaç kelime söylemek fırsatını bulmuş durumdayım. Daha önce de susmak niyetinde değildim fakat anayasa hükümlerine aykırı hareket etmek istemedim. Birkaç saat önce kral ve imparator olarak vazifemi bitirmiş bulunuyorum. Şimdi yerime kardeşim York Dükü geçmiştir. İlk sözüm onu kralım olarak tanımaktır. Bunu bütün kalbimle yapıyorum. Tahttan feragatimin sebeplerini biliyorsunuz. Ancak şunu da bilmenizi isterim ki bu kararı alırken Gal Prensi ve sonra kral olarak 25 yıl hizmet ettiğim imparatorluğu unutmuş değildim. Krallık mesuliyetleri ve vazifeleri gibi ağır bir yükü sevdiğim kadının yardımı olmadan taşıyamayacağım kanaatine vardığımı sizlere söylersem bana itimat edin. Şunu da bilmenizi isterim ki tahttan feragat kararım tamamen tarafımdan alınmıştır. Benimle doğrudan doğruya alakalı olan şahıs beni kararımdan caydırmak için gayret sarf etmiştir. Kardeşimin siyasi konulardaki bilgi ve kabiliyetleri feragatımı kolaylaştırmıştır. Artık yeni bir kralımız var. Ona ve milletime saadet ve refah dilerim. Thank you. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da Hatıralar programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda ve yeni hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.